Mısra-i Berceste. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Mısra-i Berceste başladı. Hoş geldiniz. Yapımcımız Nilgün Yıldırım. Sesimizi sizlere Acan Feren ulaştırıyor. Mikrofon başında da ben İpek Önder. Bu hafta da karşınızdayız. Sevgili dinleyicilerimiz, Ahmet Haşim'in Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar isimli şiir, şair, şiirde mana, vuzuh, kapalılık, konu, ahenk, dil, üslup, bu türün nesir ve musiki ile ilişkisi gibi önemli hususlar üzerinde durarak ilginç benzetme ve örneklerle özgün düşüncelerini açıkladı. Meşhur yazısından söz etmeye devam edeceğiz. Konuğumuz şair yazar Osman Özbahçı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Özbahçı.
Hoş bulduk.
Halbuki şair, ne bir hakikat habercisi, ne bir belagatli insan, ne de bir vaaz-ı kanundur. Şairin lisanı, nesir gibi anlaşılmak için değil, fakat duyulmak üzere vücut bulmuş, musiki ile söz arasında, sözden ziyade musikiye yakın, mutavassıt bir lisandır. Nesirde, üslubun teşekkülü için zaruri olan ana sırrın hiçbiri şiir için mevzu bahis olamaz. Şiir ile nesir bu itibarla yek diğerliğiyle nispet ve alakası olmayan, ayrı nizamlara tabi, ayrı sahalarda, ayrı ebat ve eşkal üzerine yükselen ayrı iki mimaridir. Nesrin müvellidi akıl ve mantık, şiirin ise idrak mıntıkaları haricinde, esrar ve meçhulatın geceleri içine gömülmüş, yalnız münevver sularının ışıkları, yahu bigah, ufku mahsusata akseden kutsi ve isimsiz menbaadır.
Ahmet Haşim'in poetikasından bir bölüm dinledik değerli hocam. Şöyle diyor Ahmet Haşim günümüz Türkçesiyle, oysa şair ne bir gerçek habercisi, ne bir güzel ve etkileyici konuşan insan, ne de yasa koyucudur. Şairin dili düz yazı gibi anlaşılmak için değil, fakat duyulmak üzere var olmuş, müzikle söz arasında, sözden çok müziğe yakın ortalama bir dildir, diyor Ahmet Haşim.
Şimdi burada tabii ki hem şairin mahiyetine ilişkin bir tespit var, hem de şiirin mahiyetine ilişkin bir tespit var. Aslında Haşim'in poetikası üzerinde konuşurken şu aklıma gelip gidiyor. Bu öz itibariyle, hani şimdi edebiyat kitaplarımızda da fazlasıyla var. Biz bunların mesela çocukluğumuzdan itibaren duyarak yetiştik. Şiir veya sanat toplum için midir? Sanat, sanat için midir şeklinde bir tartışma var. Tabii poetikayı buna indirgemiyorum ben. Kesinlikle indirgemiyorum. Ama iş biraz buraya geliyor. Haşim'in baştan sona düşündüğümüzde şiir hakkında mülahazalar yazısını sanatın savunusu bağlamına yerleştirilebilecek bir anlayış var Haşim'in yazısında. Şair hakikat habercisi değildir. Karşıtını düşünelim. Yani biz bir şiir metnini okuduğumuzda bundan bir gerçek, yani bizim hayatta bize kılavuzluk edecek, yol gösterecek, birçok sorumuzun cevabı olacak bir gerçek. Yani şiir veya şair birinci derecede bununla ilgili değildir gibi bir yaklaşım var. Belagatli insan değildir diyor Haşim. Belagatli insan nedir? Güzel konuşan kişidir. Şiirle, sanatla ilişkisini kurduğumuzda da karşımıza retorik kelimesi çıkıyor veya nutuk kelimesi. Yani çok güzel, kitleleri etkileyecek şekilde konuşmak, bu da ayrıca bir sanat. Ama şiirden veya şairden bunu da beklememek gerekir diyor. Bir de vaaz-ı kanun değildir, yani yasa koyucu değildir. Bu hakikat habercisiyle örtüşen bir yaklaşım. Yani biz şiiri felsefik bir sorunumuza, düşünsel bir sorunumuza, imanla ilgili bir sorunumuza, işte bu üç nokta şeklinde çoğaltalım bu başlıkları. Hani bunlara cevap bulmak için okumayız. Şiir öncelikle kendine özgü bir sanattır diyor. O zaman biz Haşim'e şu soruyu soralım. Niçin şiir okuruz? Acaba Haşim ne diyecek? Haşim'in bu düz yazısından verebileceği cevabı tahmin etmek gerekirse söyleyebileceği tek şey şiirden zevk al güzel kardeşim. Başka bir şey yok. Bu Haşim'in bence açmazlarından birisi. Poetikaya eleştirel yaklaştığımızda örneğin baştan sona tek bir parça halinde tahlil ettiğimizde en aksayan yönü anlama çok karşı çıkması, anlamı neredeyse bütünüyle sıfırlaması, buna karşılık sanatı çoğaltması. Aslında mesela kendimize şöyle bir soru soralım. Tek başına şiir anlamdan ibarettir anlayışıyla, tek başına şiir sanattan ibarettir anlayış arasında fark var mı sizce? Değişik açılardan ikisi de aynı şey gibi. Siz şiirde anlam önemlidir, anlamın dışındaki unsurlar önemsizdir cümlesini kuralım. Bunun karşıtı da sanat yapmak önemlidir. Anlam işte şu önemli değil. Aynı şey aslında ikisi de. Şiir ikisinin mükemmel bir sentezi olmalı, uyumu olmalı. Yani biz şiirde aradığımız anlamı da aramalıyız. İstediğimiz, aradığımız sanatlı yapıyı da aramalıyız. İkisini mümkünse aynı anda bulabilmeliyiz.
Evet, ama şairi tanımlamamış değil mi? Şairin kimler olmadığından
yani
bahsetmiş.
Yani şair eşittir.
Ama şair kimdir?
Sanatçıdır demek istiyor. Yani kardeşim siz şairden böyle toplumsal olaylarda rol beklemeyin. Düşünsel konularda yorum beklemeyin. Şair, şiir sanatını icra eden, bunun gereklerini yerine getirmeye çalışan, kendine özgü, şiir alanı içerisinde değerlendirin. Ondan mesela işte gazete köşe yazarı gibi veya işte bir politikacı gibi veya bir filozof gibi yorumlar, hareketler beklemeyin, beklememek gerekir anlamında bir yaklaşım var Ahmet Haşim'in.
Mana, araştırmak için şiiri deşmek, terennümü yaz gecelerinin yıldızlarını raşe içinde bırakan hakir kuşu eti için öldürmekten farklı olmasa gerek. Et zerresi, susturulan o sihrengiz sesi telafiye kafi midir?
Anlam araştırmak için şiiri deşmek, şakıması yaz gecelerinin yıldızlarını ürperten zavallı bir kuşu eti için öldürmekten farklı olmasa gerek. Et zerresi susturulan o büyüleyici sesin yerini doldurabilir mi diyor evet. Ahmet Haşim. Aynı zamanda şiir bir hikaye değil, sessiz bir şarkıdır evet. Cümlesi de var Ahmet Haşim'e ait bir cümle. Şiiri bütünüyle şarkı yani müziğe indirgemek sizce ne derece doğru? Sayın Özbahçe, şiirle müzik arasında nasıl bir bağ kurmuştur Ahmet Haşim?
Şimdi tabii bir kere Haşim'in ne dediğini ortaya koymamız lazım. Daha sonra da bu konu hakkında ne düşündüğümüzü söylememiz lazım. Ben gençlik yıllarımda Haşim'in Bülbülü diye dalga geçerdim. Sadece sanatı önceleyen şiir anlayışıyla. Anlamın veya işte şiirde hakikat arayışının haddinden fazla veya son derece önemli olduğunu düşünürdüm. Bugün de düşünüyorum, bu düşüncemden vazgeçmiş değilim. Fakat aynı eşit ölçüde şiir sanattır. Haşim'in burada vurguladığı sanat yönünü iyi görmemiz, iyi tespit etmemiz gerekiyor. Mesela Haşim'in yaklaşımını şöyle anlatabiliriz. Şiir düz yazı metni değildir. Hani düz yazı da biz müzikli bir yapı, ahenkli bir yapı, bizim kulağımıza hitap edecek, gözümüze hitap edecek veya sanatsal zevklerimize hitap edecek bir yön aramayı birinci sıraya koymayız. Öncelikli olarak bu düz yazı, bu metin bize ne söylüyor? bunu anlamaya, bunu öncelemeye çalışırız. Şiirde ise böyle yapmamak lazım. Yani o sanatlı yapıyı dikkate almak lazım, öne almak lazım anlamında bir yaklaşımı var. Burada da Haşim'in merkez kavramı müzik. Haşim de şiir anlayışı söz konusu olduğunda bütün kapılar müziğe çıkıyor diyebiliriz. Müzik meselesi anlaşıldığı takdirde Haşim şunu demek istiyor cümlesini kurabiliriz. Haşim kelimelerle kurulan bir müzikten söz ediyor. Bunu da mutavassıt yani ara kendine özgü bambaşka bir dil veya alan şeklinde tanımlıyor. Ünlü cümlelerinden birisinde şiir söz ile müzik arasında mutavassıt bir lisandır ama
sözden ziyade musikiye yakındır.
Sözden ziyade musikiye yakın. Veya işte sizin yönelttiğiniz soruda şiir sessiz bir şarkıdır, hikaye değildir diyor. Mesela Haşim'in şöyle cümlelerini hatırladım siz böyle söyleyince. Bir şiirde bir hikaye olmamalıdır. Haşim'in böyle bir anlayışı var. Yani hikayeyi otur, düz yazı, hikaye anlatır gibi yaz veya anlat. Şiir belirsizliğiyle doğrudan şu anlama gelir nokta yapılamamazlığıyla bize yeni kapılar açmalıdır. Hem anlam açısından yeni kapılar açmalıdır. Hem de o kelimelerin sanki ilk defa birbiriyle buluşarak bir cümlede veya mısrada yan yana gelmelerinden çıkan musiki, bunun ürettiği anlam ve müzik daha öncesinden karşılaşılmamış, tekrarlamadığımız derecede yeni bir yapı sunmalıdır. Şair bunu öncelemelidir gibi bir yaklaşımı var. Fakat dönüp dolaşıp müşterek lisan dediği, günlük konuşma dili dediği hususlarda Haşim'in dönüp dolaşıp geldiği yer şurası. Biz düz yazıyı oturup bir çırpıda anlarız. Şiiri aynı şekilde oturup bir çırpıda anlamak gibi bir şey beklememek lazım. Sanata özgü yetenekleri, donanımları kazanmak lazım. Şiiri de mümkün olduğunca düz yazının uzağında düşünmek lazım. Hatta gene poetikanın bir yerinde düz yazıya aktarılamayan metin anlamında bir tanımlaması da var Haşim'in. Mesela edebiyat ders kitaplarında bu cümleyle sıkça karşılaşılır. Şiir nedir sorusu sorulduğu zaman bir mısrada kelimeler o şekilde yan yana gelmiştir ki hem tek anlama indirgenemez, anlam zenginliği söz konusudur. Hem de siz onu normal düz yazı cümlesine aktardığınızda muhakkak eksik bıraktığınız, oraya dahil edemediğiniz bir takım kaybettiğiniz anlamlar vardır. Dolayısıyla şiiri şiir olarak anlamak, kavramak, muhatap olmak söz konusudur diyebiliriz Haşim'in yaklaşımında.
Şiirde her şeyden evvel ehemmiyeti haiz olan kelimenin manası değil, cümledeki telaffuz kıymetidir. Kelime, tahavvülatı ve ahenk endişeleri arasında mana küsufa uğrarsa ruh onu ahengin lezzetiyle telafi eder. Esasen mana ahengin telkinatından başka nedir? Şiirde mevzu şair için ancak terennüm ve tahayyüle bir vesiledir.
Şiirde konu şair için ancak şiir söylemek ve hayal kurmak için bir nedendir diyor Ahmet Haşim. Ahenk unsurunu da değerlendirelim bu bağlamda.
Yani öyle bir cümle ki bu. Anlam ne ki diyor? O şiirden çıkacak müziğe vesile olmak için sıradan bir şeydir. Burada Haşim bu ölçüde keskinleştirmeseydi meseleyi bence daha tutarlı bir iş yapmış olurdu.
Burada kendisiyle çeliştiği noktaları mı tespit ettik Sayın Hocam?
Kendisiyle çeliştiği nokta demişken benim şöyle bir ön yargım vardır. Bu ön yargım birçok defa da test ettiğimde doğru çıkmıştır. Haşim'i parantez içinde Yahya Kemal'i de düşünebiliriz, birlikte düşünebiliriz. Çünkü o da şiirde musiki musiki der tıpkı Haşim gibi. Haşim'i düşünelim. Mesela bugün Haşim anlam açısından öne çıkan şiirleriyle daha çok yaşıyor. Yani müzik, şiirde müziğe verdiği önemle değil de o %100 karşı çıktığı, keskin, katı bir şekilde karşı çıktığı, hatta mesela biraz önce aktardığınız cümlede olduğu gibi, yani ne ki işte müzik varken, yani ona bir vesiledir, terennüme, mırıldanmaya vesiledir. Bu açıdan önemlidir, yoksa anlamın hiçbir önemi yoktur. Bu kadar sert bir şekilde indirgemesine rağmen anlamla yaşıyor Haşim bugün mesela. O karşı çıktığı anlamla yaşıyor. Mesela öne aldığı müzikle yaşamıyor. Bu mesela tarihin, kaderin cilvesi denilebilir. Bu programa gelmeden önce Poetica'nın orijinalini de okudum ben dergiden. Dergideki başlık şiirde mana ve orada cümle musikisi diye bir ifadeyle karşılaştım. Şöyle, üslup birinci derecede sanatçı için şart bir şey. Herkes üslubunu öyle bir kazanacak ki bu onu diğer şairlerden farklılaştıracak ve hiç kimse onu tekrarlamayacak. Bu A kişisine özgü bir üslup ve Haşim diyor ki sanatçı üslubu kelime seçimiyle kazanmaz, sıfat seçimiyle kazanmaz. Mesela bir şiiri rengarenk sıfatlarla donatalım, sadece rengarenk sıfatlar mısrayla kazanır üslubunu diyor. Yani mısrayı nasıl kuruyor? O kelimeler o mısra içerisinde nasıl yan yana geliyor? Bununla şair farklılaşır. O kelimeler mısra içerisinde nasıl yan yana geliyorsa onların ortaya çıkardığı müzik o şaire, o sanatçıya özgü. Biz işte şiirde de buna ahenk diyoruz ve şiir eşittir ahenktir. Hatta orijinal yazıda deruni ses gibi bir tanım da var. Yahya Kemal de bunu daha sonra deruni ahenk, iç ses, iç akış anlamında üretiyor. Yani Haşim'in bence açmazlarından birisi burada gizli. Biz müzik bahsinde kelimelerin ahengine böyle anlamı dalgalandıracak şekilde yan yana gelmelerine verilen önemi anlıyoruz, kavruyoruz. Ama anlamı sadece bu çıkan sese vesile yapmasına ben kendi adıma katılmıyorum.
Mevzu gece içinde güller gibi, cümlenin ahenkli karanlığında ve muattar heyecanı içinde, bir nim şekil olarak ancak sezilir bir halde bırakılırsa, muhayyile onun eksik kalan aksamını ikmal eder ve ona hakikatten bin kere daha müheyyiç bir vücut verir. Harabelerin, uzaktan gelen seslerin, na tamam resimlerin, kaba yontulmuş heykellerin güzelliği hep bundandır. Hiçbir çehre hayalde göründüğü kadar hakikatte güzel değildir. İlk defa kapılarından gece girdiğimiz şehirlerin gündüz manzarası hayal için en hazin bir sükût olduğunu kim tecrübe etmemiştir? Muhayyile yarasa kuşu gibi ancak şiirin nım karanlığında pervaz edebilir.
Efendim, şiir muhtelif tefsirata müsait olmalıdır diyor Ahmet Haşim.
Evet, Haşim'in
dili, bu cümleden ne anlamalıyız?
Günümüz Türkçesini düşündüğümüz zaman bayağı eskimiş, değil mi?
Evet.
Mesela muhtelif tefsirat diye bir ifadeyi biz genellikle
günümüzde kullanmıyoruz.
Fakat çeşitli yorumlara geldiği ölçüde şiir kıymetlidir, iyidir, sağlamdır, yapılan iş başarılmıştır anlamına geliyor. Haşim'in poetikasını biz mesela önemli bir açısını bu cümleyle özetleyebiliriz. Şiir muhtelif tefsirata müsait olmalıdır.
Sadece bu cümle bile özetleyebilir.
Yani önemli ölçüde özetler. Yani biz bir şiir okuduğumuzda eşittir koyup tek anlama indirgeyememeliyiz. Yani birçok anlama gelmeli. Mesela poetikanın bir başka yerinde her kelimenin bir gölgesi olmalı diyor. Şiirde her kelimenin bir gölgesi olmalı. Şimdi kelimenin gölgesi gerçekten güzel bir ifade. Biz bunu da bugün pek kullanmıyoruz. Yani gölgesi olmak ne demek? A anlamına gelirken işte bir de C anlamına gelmeli veya işte bir de D anlamına gelmeli. İkinci, üçüncü anlamları da içermelidir. Ve okunan bölümde nim karanlık diyor. Böyle yarı karanlık bir yönü olmalı şiirin diyor. Biz bu çeşitli yorumlara gelmelidirle birlikte iki anahtar kavram, iki anahtar kelime tespit edebiliriz. Bunlardan bir tanesi müphem, bir tanesi de seyyal. Müphem belirsiz demek. Hangi anlama geliyor sorusunu sorduğumuzda şu anlama geliyoruz, savunuyoruz biz diyelim ki, ama bir başkası da diğer anlamını savunabilir. Hayır, o anlam değil, bu anlam anlamında. Dolayısıyla ortada bir belirsizlik var, bir müphemlik var. Kesin bir anlama indirgenemeyen bir yapı var. Şair şiirde böyle bir yapı kurmalıdır. Çok anlamlı bir yapı kurmalıdır. Seyyal de sürekli tekrarladığımız veya her cümlenin sonunda gelip gelip çattığımız müzik kelimesi. Şiire özgü bir akış olmalıdır. Böyle nasıl bir şarkı başlar, kendine özgü bir akışla yavaş yavaş akar ve dinleyici olarak bizi de içine çekerse, şiirde de böyle bir yapı olmalıdır. Çeşitli anlamlara gelebilmeli. Bunun için tek anlama kesin bir şekilde indirgenemeyen bir yapısı olmalı. Ve müzik bağlamında şiirin kendine özgü, kolayca bir düz yazıda veya başka alanlarda, yapılarda bulamayacağımız bir akışı olmalı. Haşim işte gerçek şiir böyle bir şiirdir. Bunun aksini iddia eden, işte şiiri anlama indirgemeye çalışan kişilere de biraz işten anlamıyorlar diyor Haşim.
Çeşitli yorumlara açık olmasından bahsettik. Anlamın okuyucunun hayatından, hayalinden, idrak gücünden.
Yani okuyucu kendini şiire de ancak anlam belirsiz olursa, çok anlamlı yapıya izin veren bir yönü olursa şiirin, okuyucu ancak kendini bu şartla şiire dahil edebilir diyor. Hani kesin, net, katı bir anlam var. Biz okuruz, geçeriz. Kendimizi ona ekleyemeyiz. Ama kendimizi metne dahil edebileceğimiz aralıklar, kapılar bulursak, o çok anlamlı, belirsiz yapıda böylece eserle bütünleşmiş oluruz.
Evet, gerçek güzelliği ve zenginliği de ancak bu şekilde ortaya çıkabilir anlayışında Ahmet Haşim. Poetikanın geneline baktığımızda bir de eleştiriler söz konusu. Evet. Bunlardan birisi de edebiyat öğretmenlerine yöneltilmiş, evet, bir eleştiri var. Şiiri imna, sarf ve nahi meselesi halinde anlatamadığı gün kürsüde söyleyeceği artık tek bir söz kalmamıştır, evet, demiş Ahmet Haşim. Şiir dil bilgisi kurallarının ötesinde kuraldan bağımsız bir sanat mı? Nasıl yorumlamak lazım?
Yani bu soru aslında cevabı zor bir soru İpek Hanım. Haşim metninde bir eleştiri ortamı anlamında edebiyat ortamını eleştiriyor. Eleştirimizin düzeysizliğinden yakınıyor. Bir de bir sanat eserine, yani şiire, sizin sorunuzda yönelttiğiniz argümanlarla yaklaşmayı eleştiriyor.
Yazım ve dil bilgisi.
Sanat memurları geçiyor poetikada. Buna örnek olarak edebiyat muallimi diyor. Yani doğrudan edebiyat öğretmenlerini kasteden bir şey yok. Fakat örneklemek için mevzusunu edebiyat öğretmeni diyor. Edebiyat öğretmenlerinin de şiire, mesela bu şiirde hangi sanatlar var? Şu dil bilgisi kuralı bak işte şurada şöyle uygulanmış. Bu şekilde sadece dil bilgisine konu edilebilecek yönleriyle metne yaklaşmayı, yorumlamayı sanatın dışında bir iş olarak görüyor. Asıl olarak o şiirde dile gelen hususun bütünüyle duyumsanması, hissedilmesini önceliyor. Kesip biçmek diyebiliriz biz. İşte şurada şu sanat var, işte şurada şu gramer kuralı var, İşte şurada şu örnek olay var, bak şurada şu hikmet var, şurada şu güzel nasihat var, şurada şöyle yapmış, burada böyle yapmış. Bunun yerine sanat eseri olarak bütünlüklü bir algılamayı önceliyor diyebiliriz. Burada da tabii edebiyat kurallar çerçevesinde bir sanattır yine de. Sorunuzun başını kaçırmıştım ben. Hatta edebiyat kuralları en az esneyen alandır. Birçok alanda çok köklü değişiklikler olabilir hızlıca ama şiirde, edebiyatta kolay kolay büyük ve köklü değişiklikler olmaz. Ama yani bir cümleyi biz çok değişik şekillerde kurabilmeliyiz. İşte edebiyat öğretimi gören kişiler o çok değişik şekillerde cümle kurmaya pek yatkın olmuyorlar. Ali okula gitti, gitti Ali okula yaptığınızda olmaz. Bu işte şu kurala aykırı şeklinde bir tepki gösteriyorlar. Bu tepki de bir şeydir ama sanatçı kafası biraz daha esnek olmalıdır. Kolayca bozup, kırıp, döküp yapabilmelidir.
Hı hı. Ne şair şiiri ne de sanatçı sanatı yorumlayamaz ve açıklayamaz diyor Ahmet Haşim.
Bu aslında gerçek anlamda bir şiir veya sanat tanımı. Güzellik nasıl ifade edilebilir ki, nasıl açıklanabilir? Nasıl göreceli bir... Biz diyelim çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Güzel bir çiçek bahçesinin içine düştük bir anda. Veya çok güzel bir gülümseme gördük. Yani biz bunu şu tarafa dönüp nasıl anlatabiliriz? Yani güzelliği görürsünüz ve onu hissedersiniz, duyumsarsınız. Çaresiz bırakır sizi güzellik. Yani siz bunu nasıl açıklarsınız? Nasıl kompoze edersiniz örneğin? Kompoze ederken diyelim ki motamot bir konu, başı sonu belirli bir konu. Bunu bu şekilde anlatamazsınız. Şiir de aynen bu güzellik gibi kolayca açıklanamayan, anlatılamayan ama buna karşılık duyumsanan, hissedilen bir sanattır diyor.
Poetika hususunda özellikle değinmek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz bir nokta varsa onu da konuşalım
ben,
Sayın Hocam.
Ben ana hatlarıyla şöyle söyleyebilirim. Haşim bir anlayışsızlığa karşı çıkıyor bu yazısında. Söz konusu olan yazdığı bir şiirdir. Bu şiire yöneltilen iyi de bu ne demek istiyor sorusuna net bir cevap alamayan okuyucunun veya edebiyat ortamının tepkisine şiir öyle değil, böyledir anlamında çok güzel, mükemmel bir cevap veriyor. Ve şiirin bir sanat olduğunun altını ısrarla çiziyor. Şiire özgü donanımın altını ısrarla çiziyor. Yani siz bir gazete haberini veya makaleyi okuduğunuzda hemen şıp diye anlıyorsunuz. Şiiri de aynı şekilde okur okumaz anlamak istiyorsunuz. Bu mümkün değil çünkü şiire özgü bir eğitim doğrudan yok ama böyle bir donanımdan sonra onu hemen anlamayı beklemelisiniz gibi bir yaklaşım içerisinde. Müzik, ahenk, şiire özgü zevk, anlamın çoğaltılması dönemine göre birçok açıdan yeni bir yaklaşımdır. Haşim de Türk şiirinde şiire verdiği emeğin sonucu olarak en az yazan büyük şairimizdir. Haşim kadar az yazan büyük şair kategorisinde pek şairimiz yoktur bizim. Ama Haşim yazdığı 60-70 şiirle Türk şiirinin en büyük, en önemli şairlerinden biri olmayı başarmıştır. Bu da onun şiiri ne ölçüde ciddiye aldığını gösteriyor.
Efendim teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun katkılarınız için. Konuğumuz şair yazar Osman Özbahçe'ydi. Bu haftalıkta Mısra-i Belceste'nin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mısra-i Berceste.